Ayrım 11.
Yapamayacağınız kadar büyük olduğunu düşündüğünüz iş ya da görev deneyiminiz olmuştur. Sadece bu nedenle işi yapmaya niyet bile etmemişsinizdir. Bu görevi küçük bir resim olarak görüntülerseniz, onu başaracağınızı hisseder ve pes etmek yerine uygun eylemlerde bulunmaya başlarsınız. Bunun size çok aşırı bir basitleştirme olarak göründüğünü biliyorum. Fakat söylediklerimi yapmaya çalıştığınızda temsilinizin değiştiğini, görev hakkındaki hissinizi ve eylemlerinizi değiştirdiğinizi göreceksiniz. Şüphesiz şimdi iyi deneyimleri öne çıkarıp onları genişletebileceğinizi biliyorsunuz. Yaşamın eğlenceli küçük bir kısmını alarak büyütebilir, günün görünüşünü parlaklaştırabilir ve daha mutlu, daha hafif hissedebilirsiniz. Şimdi daha anlamlı, daha renkli yaşamın nasıl yaratılacağının yolunu biliyoruz. İyi ya da kötü bir şey yoktur, fakat biz düşüncemizde iyi ve kötüyü yaratıyoruz. William Shakespeare. Hatırlarsanız birinci bölümde kralların gücünden söz etmiştik. Kral, krallığını yönetme yeteneğine sahipti. Sizin krallığınız da beyninizdir. Kral, kendi krallığını nasıl yönetiyorsa, yaşam deneyimlerinizi nasıl temsil ettiğinizi kontrol etmeye başlarsanız, siz de kendi krallığınızı yönetebilirsiniz. Şimdiye kadar ilgilendiğiniz tüm alt biçemler beyne nasıl hissedeceğini söyler. Hayatın gerçekte nasıl olduğunu bilmediğimizi unutmayın. Biz sadece hayatı kendi kendimize nasıl temsil ettiğimizi biliyoruz. Bu nedenle büyük, parlak, güçlü, tok bir negatif hayal sunulursa, beyin de bize büyük ve güçlü bir deneyim verir. Fakat negatif hayali alır, büzer, karartır, küçük bir çerçeveye alır ve gücünü yok edersek beyin de ona göre cevap verecektir. Negatif durumu içimize yerleştirmek yerine ona aldırmayabilir ya da onunla bize çok zarar vermeyecek şekilde ilgilenebiliriz. Dilimiz bize güçlü temsillerden birçok örnek sunar. Birisinin parlak bir geleceği var dediğimiz zaman ne demek istiyoruz? Birisi geleceğin karanlık göründüğünü söylediği zaman neler hissediyorsunuz? Konuya ışık tutalım derken neyi kastediyorsunuz? Ölçüsüz üfürüyor ya da kötü hayalleri var derken ne söylemek istiyorsunuz? Onun zihninde bazı şeyler ağır çeker derken ne söylemek istiyorsunuz? Bu deyimleri sadece bir mecaz olarak kabul etmek eğilimindeyizdir. Oysa onlar mecaz değildir ve genellikle oldukça kesin bir biçimde zihnimizin içinde neler olduğunu tanımlarlar. Hoş olmayan bir anınızı alıp büyüttüğünüz birkaç dakika öncesine dönelim. Deneyimin negatif yönlerini nasıl vurguladığınızı ve negatif duruma nasıl girdiğinizi hatırlayın. Bu deneyimi ölçüsüz üfürmek deyiminden daha iyi tanımlayacak bir yol biliyor musunuz? Bu nedenle içgüdüsel olarak zihindeki hayallerin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Beyninizi kontrol edebileceğinizi unutmayın, yoksa o sizi kontrol etmek zorunda kalır. İşte birçok kimseye yardımcı olabilecek basit bir alıştırma. Sürekli kendi kendinizle konuşmanızın sizi bezdirdiği oldu mu? Beyninizin hiç susmadığı bir pozisyon oldu mu? Birçok zaman beynimiz diyalog üstüne diyalog yapar. Zamanın çoğunda beynimiz diyalogları tekrarlar durur. Sorunları kendimizle tartışır veya eski tartışmaları kazanmaya ya da eski derecelerimizi düzeltmeye çalışırız. Tüm bunlar sizde oluyorsa sadece sesini kısmanız yeter. Kafanızda sesi daha yumuşak, daha zayıf yapın ve daha uzağa götürün. Bu birçok kimsenin sorununu çözer. Ya da bu iç diyaloglardan birisi sizi sürekli olarak sınırlıyor mu? Onu yapamazsın sözünü sadece daha seksi, daha cilveli ton ve tempoda işitin. Şimdi nasıl hissediyorsunuz? Bu sesin yapma dediği konuda kendinizi daha çok güdülenmiş hissedebilirsiniz. Bunu hemen yapın ve farkı deneyin. Şimdi de diğer alıştırmayı yapalım. Bu kez sizi bütünüyle bir şey yapmaya güdüleyecek bir deneyiminizi düşünün. Gevşeyin ve o deneyimin zihinsel resmini mümkün olduğu kadar açık hale getirin. Şimdi size onun hakkında bazı sorular soracağım. Durun ve her soruyu birer birer cevaplandırın. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. Farklı kişiler farklı cevaplar vereceklerdir. Hayale baktıkça bir film mi yoksa bir fotoğraf mı görüyorsunuz? O siyah beyaz mı yoksa renkli mi? Yakın mı, uzak mı? Solda, sağda ya da ortada mı? Görüş alanınızın üstünde, altında ya da ortasında mı? İlgili mi? Kendi gözlerinizle görüyormuş gibi misiniz ya da ilgisiz mi? Dışarıdan bakan biri gibi misiniz? Onu sınırlandıran bir çerçeve var mı ya da sonsuza uzanan bir manzara mı görüyorsunuz? Parlak, bulanık, karanlık ya da aydınlık mı? Belirli bir yere mi yönelik yoksa dağınık mı? Bu alıştırmayı yaparken hangi alt biçemlerin güçlü olduğuna ve üzerinde yoğunlaştığınızda en güçlülerinin hangileri olduğuna emin olacak kadar dikkat edin. Şimdi de işitsel ve dokunsal alt biçemlerinizle çalışın. Olup biteni işittiğinizde kendi sesinizi mi işitirsiniz yoksa diğerlerinin sesini mi? Karşılıklı konuşmayı mı yoksa sadece bir kişinin konuşmasını mı işitirsiniz? İşittiğiniz sesler yüksek mi yoksa yavaş mıdır? Onlar değişken mi yoksa tek düze mi? Ritmik ya da kesik kesik midirler? Tempo hızlı mı düşük mü? Sesler gelip gidiyor mu yoksa sürekli mi? İşittiğiniz ya da kendi kendinize söylediğiniz ana şey nedir? Ses nereden gelmektedir? Onu yumuşak mı yoksa sert mi hissediyorsunuz? Ilık ya da serin midir? Dalgalı ya da düzgün müdür? Esnek ya da sert midir? Sıvı ya da katı mıdır? Keskin ya da kör müdür? Vücudunuzun neresinde hissediyorsunuz? Ekşi ya da tatlı mıdır? Bu sorulardan bazılarına ilk başta cevap vermek zor gibi görünebilir. İç temsillerinizi daha çok dokunsal olarak şekillendirme eğilimindeyseniz, bu görüntüleri oluşturamayacağınızı düşünebilirsiniz. Unutmayın, bu bir inançtır ve siz bu inanca sahip oldukça o da gerçek olacaktır. Biçemlerinizin daha çok farkına vardıkça, bindirme dediğimiz bir şeyle algılamalarınızı geliştirmesini öğreneceksiniz. Bu da örneğin siz işitsel yöne ağırlık veriyorsanız, bir şeyi kavramada ve deneyimde işitsel ipuçlarına bakarak en iyi sonucu alabilirsiniz demektir. Bu nedenle o anda öncelikle ne işittiğinizi hatırlayabilirsiniz. Siz bir kere o durumda ve zengin, güçlü bir iç temsile sahipseniz, görsel alt biçemlerle çalışmak için görsel çerçeveye ulaşmak ya da dokunsal alt biçemleri denemek için dokunsal çerçeveye ulaşmak çok daha kolay olacaktır. Evet, yapmak için önceden çok güdülendiğiniz bazı şeyleri gördünüz ve denediniz. Şimdi de şu anda hakkında hiçbir özel hisse ve yapmak için hiçbir güdülemeye sahip olmadığınız, fakat yapmak için çok güdülenmek isteyebileceğiniz bir şey düşünmenizi istiyorum. Bir kez daha zihinsel bir hayal oluşturun. Şimdi aynı soruyla çalışmaya başlayın ve daha önceden kuvvetli bir şekilde güdülenmiş olduğunuz şeye verdiğiniz cevaplarla şimdiki cevap verme şekliniz arasındaki farkları dikkatle kaydedin. Örneğin hayale baktığınızda bir film mi görüyorsunuz yoksa bir resim mi? Sonra bütün görsel alt biçem sorularıyla aynı işlemleri yapınız. Bunu yaparken hangi alt biçemlerinizin kuvvetli olduğunu ve hangilerinin durumunuzu en çok etkilediğini not ettiğinizden emin olun. Şimdi daha önce güdülendiğiniz şeyi, ki biz ona deneyim 1 diyelim, ve güdülenmek istediğiniz şeyi, ki ona da deneyim 2 diyelim, ele alın ve ikisine birden aynı anda bakın. Bunu yapmak çok güç değildir. Beyninizi ikiye ayrılmış tek bir TV ekranı gibi düşünün ve her iki hayale de aynı anda bakın. Alt biçemler arasında farklılık var, değil mi? Şüphesiz biz bunları öngörebiliriz çünkü değişik temsiller sinir sisteminde değişik sonuçlar üretirler. Şimdi bizi güdülediğini öğrendiğimiz alt biçem türlerini ele alalım ve bunları yapmaya güdülendiğimiz şeyle deneyim 1'in alt biçemleri, eşleşmeleri için parça parça henüz güdülenmediğimiz şeyin alt biçemlerine tekrar uyduralım. Tekrar belirteyim ki burada kişiler arasında farklılık olacaktır. Fakat büyük bir olasılıkla deneyim 1'in hayali, deneyim 2'ninkinden daha parlak olacaktır. O daha açık ve yakın olacaktır. Onlar arasındaki farklara dikkat etmenizi ve mümkün olduğu kadar birincisi gibi olması için ikinci deneyimle işlem yapmanızı istiyorum. Unutmadan aynı şeyleri hemen işitsel ve dokunsal temsiller için de yapın. Şimdi deneyim 2 hakkında neler hissediyorsunuz? Daha çok güdülendiniz mi? Deneyim 1'in alt biçimleriyle deneyim 2'ninkileri eşleştirmiş. Örneğin deneyim 1 bir film, deneyim 2 durağan bir çerçeve ise, deneyim 2'yi film haline getirmelisiniz. Ve aynı süreci görsel, işitsel ve dokunsal tüm alt biçimler için yapmış olmalısınız. İstediğiniz duruma girmenizi sağlayan özel tetikleyicileri, alt biçimleri bulduktan sonra bu tetikleyicileri istenmeyen durumla ilişkilendirebilir ve böylece anlamı bir anda değiştirebilirsiniz. Benzer iç temsillerin benzer durum ya da hisleri yaratacağını unutmayın. Benzer hisler ve durumlar da benzer eylemleri tetikleyecektir. Aynı zamanda herhangi bir şeyi yapmanız için güdülenme hissi veren özel bir yol bulduysanız, kendi kendinizi güdülemek için herhangi bir deneyimle tam olarak ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuzdur. Bu güdülenmiş durumdan etkin eylemler yapmaya geçebilirsiniz. Bizi diğerlerine göre çok daha fazla etkileyen belirli anahtar alt biçimlerin önemine dikkat etmeliyiz. Örneğin okula gitmeye güdülenemeyen bir gençle çalışmıştım. Görsel alt biçimler çoğunlukla onu harekete geçirmiyor gibi görünüyordu. Bununla birlikte kendi kendine belirli kelimeleri belirli bir tonda söylediğinde hemen okula gitmek için güdüleniyordu. Üstelik aynı anda pazılarında bir gerilim hissediyordu. Bununla birlikte güdülenmediğinde ya da kızgın olduğunda çenesinde bir gerilim hissediyor ve sesinin tonu oldukça farklılaşıyordu. Basit olarak sadece bu iki alt biçimi değiştirerek bile ben onu karışık ya da güdülenmemiş durumdan güdülenmiş duruma geçirebilirim. Benzer şeyler yiyeceklerle yapılabilir. Kadının birisi yapısı, kreması, düzgünlüğü yüzünden çikolatayı çok seviyordu. Fakat ağzında ezilmesi yüzünden üzümden nefret ediyordu. Yapmak zorunda olduğum şey ona üzümü yavaşça yeme, yavaşça ısırma ve üzümün ağzının içinde düzgün olarak yuvarlandığı hissinin hayalini kazandırmaktı. Aynı zamanda ona aynı şeyleri aynı tonda söylettim. Sonuçta kadının canı üzüm istemeye ve üzüm yemekten hoşlanır hale gelmeye başladı. Bir modeli alarak birilerinin zihinsel ya da fiziksel bir sonucu nasıl elde ettiğini ortaya çıkarma konusunda meraklı olmalısınız. Örneğin birileri bana danışmanlık yapmam için geliyor ve o kadar çöküntü içindeyim ki diyor, ben ona niçin çöküntü içindesin diye sormuyorum. Kendisine ve bana niçin orada olduğunu temsil etmesini istiyorum. Bu da onu hemen çöküntü durumuna sokuyor. Ben onların niçin çöküntü durumunda olduklarını öğrenmek istemiyorum. Onların nasıl çöküntü durumuna geçtiklerini öğrenmek istiyorum. Bu işi nasıl başardıklarını sorduğumda bana şaşkın şaşkın bakıyor. Çünkü o çöküntü içine girmek için zihninde ve fizyolojisinde belirli şeyler yapmak zorunda olduğunu bilmiyor. Sonra soruyorum, ben senin yerinde olsaydım nasıl çöküntü içine girerdim? Ne görüntülerdim, kendi kendime ne söylerdim, onu nasıl söylerdim, hangi tonda kullanırdım? Bu süreç belirli zihinsel ve fiziksel eylemler yaratır ve bu nedenle de kesin duygusal sonuçları vardır. Sürecin yapısını değiştirirseniz o çöküntü durumundan başka bir şey haline gelebilir. Yeni bakış açınızla bunların nasıl yapıldığını bir kez öğrendiğinizde, beyninizi çalıştırmaya ve istediğiniz yaşam kalitesinde bir yaşam sürdürmek için sizi destekleyecek durumları yaratmaya başlayabilirsiniz. Örneğin nasıl hayal kırıklığına uğruyor ya da çöküntü içine giriyorsunuz? Bir şeyi alıp zihninizde şiddetlendirerek onun hayalini mi kuruyorsunuz? Kendinizle acıklı bir ses tonuyla konuşmayı mı tercih ediyorsunuz? Sonra coşkulu, eğlenceli hisleri nasıl yaratıyorsunuz? Parlak görüntüler mi oluşturuyorsunuz? Hızlı mı yoksa yavaş yavaş mı hareket ediyorlar? Kendi kendinizle hangi ses tonuyla konuşuyorsunuz? Birisi çalışmayı seviyor, siz sevmiyor fakat sevmek istiyorsunuz. Onun bu hissi yaratmak için ne yaptığını bulun. Hızla nasıl değiştiğinizi görünce şaşıracaksınız. Yıllardır sorunlarını, durumlarını, davranışlarını değiştirmek için terapi görenlerin bu yöntemle sadece birkaç dakika içinde değiştiklerini biliyorum. Artık bu kişiler için hayal kırıklığı, çöküntü ve coşku bir sorun değildir. Onlar sizin bilinçli ya da bilinçsiz olarak kontrol edebileceğiniz özel hayaller, sesler ve fiziksel eylem süreçleri tarafından yaratılırlar. Bu araçları etkin bir biçimde kullanınca yaşamınızı nasıl değiştirebileceğinizi gördünüz mü? İşinizin güçlükleriyle mücadele etme hissini seviyor fakat evi temizlemekten nefret ediyorsanız iki şeyden birisini yapabilirsiniz. Ya bir temizlikçi tutarsınız ya da işiniz ve ev temizleme temsilleriniz arasındaki farka dikkat edersiniz. İkisini de aynı alt biçimlerle temsil ederseniz derhal evi temizleme hissi doğacaktır. Bu çocuğunuza verebileceğiniz güzel bir şey olabilir. Nefret ettiğiniz fakat yapmanız gerektiğine inandığınız her şeyi ele alıp bunlara zevk alt biçimlerini iliştirirseniz ne olur? Çok az şeyin doğasında his olduğunu unutmayın. Neyin rahat, neyin zevkli olduğunu öğrendiniz. Beyninizdeki bu deneyimleri yeniden isimlendirebilir ve derhal onlarla ilgili yeni bir his yaratabilirsiniz. Tüm problemleri alıp küçültseniz ve onlarla aranıza küçük bir mesafe koysanız ne olur? Sınırsız sayıda çözüm vardır. Komuta da sizdedir. Herhangi bir ustalık gibi bunun da tekrar ve pratik konusu olduğunu unutmayın. Bu basit alt biçim kaymalarına bilinçli olarak ne kadar çok ulaşırsanız, istediğiniz sonuçlara o kadar çabuk ulaşabilirsiniz. Bir hayalin parlaklık ya da donukluğunu değiştirmenin etkisi, sizin üzerinizde büyüklük ve yer değişikliklerinden daha kuvvetli olabilir. Bunu öğrendikten sonra bir şeyleri değiştirmek istediğinizde ilk ilgileneceğiniz konunun parlaklık olduğunu bilirsiniz. Bazılarınız alt biçim değişikliklerinin çok iyi olduğunu fakat bunların tekrar eski haline dönmemesinin nasıl sağlanabileceğini düşünüyor olabilirsiniz. Şu andaki hissimi nasıl değiştirebileceğimi biliyorum. Fakat bunları daha tutarlı, daha otomatik bir şekilde değiştirmenin yolunu bulmak çok daha iyi olacaktır. Bunu gerçekleştirdiğimiz sürece switch, hızla geçip gitmek paterni adını veriyoruz. İnatçı sorunların ve kötü alışkanlıkların yenilmesinde bu patern uygulanabilir. Switch paterni normal olarak beceriksiz durumları üreten iç temsilleri alır ve sizin istediğiniz becerikli duruma geçmenizi sağlayacak yeni iç temsillerin otomatik olarak tetiklenmesine neden olur. Örneğin aşırı yemenize neden olan iç temsilinizi bulduğunuzda, bundan daha güçlü ve yiyecekleri gördüğünüzde sizi onlardan uzaklaştıracak yeni bir iç temsili switch paterni ile yaratabilirsiniz. İki temsili birbiriyle ilişkilendirebilirseniz, çok yemeği düşündüğünüzde birinci temsil otomatik olarak ikinciyi tetikleyecek ve sizi yiyecek istemeyen duruma sokacaktır. Switch paterninin en iyi yönü onu gerçekten benimserseniz tekrar tekrar düşünmek zorunda olmayışınızdır. Süreç bilinçli bir çaba olmadan otomatik olarak gerçekleşecektir. Switch paterninin çalışma şekli adım adım aşağıda verilmiştir. Adım 1. Değiştirmek istediğiniz davranışı tanımlayınız. Şimdi bu davranışın kendi gözünüzle görüyormuş gibi bir iç temsilini yapın. Tırnaklarınızı yemekten vazgeçmenizi istiyorsanız, elinizi kaldırıp dudaklarınıza götürüşünüzün ve tırnaklarınızı ısırışınızın görüntüsünü hayal edin. Adım 2. Değiştirmek istediğiniz davranışın açık bir görüntüsüne sahip olduktan sonra kendinizin istenilen değişikliği yapmış ve değişikliğin ne anlama geldiğini kavramış bir görüntüsünü içeren farklı bir temsil yaratmanız gerekir. Daha güvenli, çok iyi hazırlanmış ve giyinmiş, mükemmel şekilde kesilmiş tırnaklı, ısırmak istediğiniz parmak üzerinde küçük bir baskı yaratarak parmaklarınızı ağzınızdan uzaklaştıran bir görüntünüzü oluşturmanız gerekir. İstenen durumda oluşturduğunuz görüntünüz ilgisiz olmalıdır. Bunun nedeni ideal bir iç temsil oluşturmaktır. Bu da sahip olduğunuz histen çok, sizi istediğiniz duruma çekmeyi sürdürecek bir iç temsildir. Adım 3. Beceriksiz deneyimin becerikli deneyimi otomatik olarak tetikleyebilmesi için iki resmi hızla değiştirin. Switch edin. Bu mekanizmayı pekiştirmişseniz, tırnaklarınızı yedirten tetikleyici, sizi ideal görüntünüzü oluşturan duruma sokmak için tetikleyecektir. Böylece sizi geçmişte alt üst eden bir şeyle beyninizin ilgilenmesi için bütünüyle yeni bir yol yaratıyorsunuz. Hızla değiştirmeyi, switch'i nasıl yapacaksınız? İşe değiştirmek istediğiniz davranışın büyük ve parlak bir görüntüsünü oluşturarak başlayın. Sonra da görüntünün sağ alt köşesinde olmak istediğiniz küçük, karanlık bir görüntüsünü oluşturun. Şimdi bu küçük görüntüyü alın ve bir saniyeden az bir sürede büyütün, parlatın ve artık istemediğiniz davranışın görüntüsünün yerine bu görüntüyü getirin. Bu süreci oluştururken bütün heyecan ve coşkunuzla "Hey!" deyin. Bunun bir parça gençlik özentisi gibi geldiğinin farkındayım. Bununla birlikte heyecanlı bir şekilde "Hey!" demek beyninize olumlu, güçlü bir seri sinyal gönderir. Zihninizde görüntüleri bir kere oluşturduktan sonra tüm süreç yaklaşık olarak sadece "Hey!" demek kadar sürmelidir. Şimdi karşınızda olmak istediğinizin büyük, parlak, net, renkli bir görüntüsü durmaktadır. Nasıl olduğunuzu gösteren eski görüntü paramparça olmuştur. Bu paternin temeli hız ve tekrardır. Küçük karanlık görüntüyü büyük, diğer görüntüyü yok eden ve eskisinden daha parlak bir şekilde görüp hissetmelisiniz. Şimdi bunları istediğiniz şekilde görmenin muhteşem hissini deneyin. Durumu değiştirmek için gözlerinizi bir an için açın. Gözlerinizi tekrar kapadığınızda switch'i tekrar yapın. Değiştirmek istediğiniz şeyi büyük görmekle başlayın ve sonra "Hey!" diyerek küçük görüntüyü büyütün, parlatın. Denemek için biraz bekleyin. Gözlerinizi açın. Gözlerinizi kapatın. Değişikliği görün. Orijinal görüntüyü ve onu nasıl değiştireceğinizi görün. Tekrar "Hey!" deyin. Yapabildiğiniz kadar hızlı bir biçimde bu işlemi 5 ya da 6 kez yapın. Hızın anahtar olduğunu unutmayın ve ondan zevk alın. "Hey!" diyerek beyninize onu görmesini söylüyorsunuz. "Hey!" diyerek "bunu yap, bunu gör" emirlerini veriyorsunuz. Bu işlemi eski görüntünün yeni durumu, dolayısıyla yeni davranışı, yeni görüntüyü otomatik olarak tetiklemesini sağlayıncaya kadar yapmak gerekir. Şimdi ilk görüntüyü oluşturun. Neler oldu? Tırnaklarınızı yeme paternini switch etmiş ve sonra onları yerken kendinizi hayal etmişseniz artık tırnaklarınızı zor yersiniz. O artık sizin için doğal bir şey olmayacaktır.